Ayrım 18, sayfa 113. Finli halk bilimciler tarafından sistematize edilip yaygın olarak kullanılması nedeniyle tarihi coğrafi Fin yöntemi bu sürecin bir ürünüdür. Bir başka ifadeyle halk biliminde masalların varyant ve versiyonlarını derleyip sistematik bir biçimde sıralayarak çalışılması, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde kökleri Grundtvig'in çalışmalarına kadar giden bir araştırma çizgisidir. Ancak bunların belli prensipler etrafında toplanılarak başlı başına bir okul olarak adlandırılması çok daha sonraları oluşmuştur. Dipnot: Tarihi coğrafi Fin metodunun öncülleri olarak Grundtvig, Child, Gaston, Paris ve Frederick Ranke gibi halk bilimcileri gören A. Taylor bu konuda müstakil bir çalışma yapmıştır. Daha fazla bilgi için bakınız. Taylor 1928. Bu anlamda tarihi coğrafi Fin okulunun kurucusu Julius Krohn'dur. 1835-1888. Julius Krohn yöntem üzerine çalışmaya başlamış ancak erken yaşta ölümüyle yarım kalan çalışmalar oğlu Karl Krohn tarafından tamamlanmıştır. 1863-1933. Julius Krohn'un çok genç denebilecek bir yaşta 1884 yılında hazırladığı Kalevala'nın Kaynakları adlı çalışmasında daha sonra sistematize edeceği yönteme dair ilk düşüncelerini ve bir anlamda da uygulamalarını bir şarkının kaynakları hakkında herhangi bir sonuca varmadan önce ben onun varyantlarını coğrafi ve kronolojik bir sıraya koyuyorum ve sadece bu yolla orijinal olanı ona daha sonra eklenenlerden ayırabiliyorum. Kociara 1981-309 şeklinde ifade etmektedir. Nitekim daha sonra oluşturulan tarihi coğrafi Fin yöntemini de bir cümleyle özetlemek gerekirse, bundan başka bir şey söyleyebilmek kolay değildir. Dipnot: Halk bilimindeki metotların neredeyse tamamı karşılaştırmalı olma özelliğine sahipken, yaygın bir yanlış olarak sadece bu yöntemin karşılaştırmalı, Dorson 1963-1972 ve Fin okulu olarak adlandırılması ile ilgili daha fazla için bakınız, Dundas 1986-131-132. Julius geliştirmeye başladığı yöntemi 1888 yılında yayınladığı Kalevalan Toisinot adlı çalışmasında mükemmel bir şekilde Kociara 1981-309 uygular. O söz konusu çalışmasında bir yandan ele alınan folklor metninin popülerliğini göstermesi bakımından varyantların önemini vurgulamış, diğer yandan da Kalevala'nın derlendiği kaynak kişileri göstermiştir. Daha önemlisi de derlenmiş olan varyantları muhtevalarına göre organize etmiş olması ve ayrıca da derlendikleri yerlere göre sıralamasıdır. Julius Krohn'un bu zeminde devam eden yöntem geliştirme çalışmalarını babasının ölümünden sonra tamamlayan oğlu Karl Krohn, 1907 yılında Axel Olrik, J. Bolte ve Karl Krohn'un bir araya gelerek kurdukları Uluslararası Folklor Federasyonu'nu veya orijinal kısaltılmış adıyla FFC yahut Folklore Fellows Communications'ın tertiplediği konferanslardan sonra bu yöntemin uluslararası çalışmalardaki önemi ve kullanılabilirliği dikkat çeker. Bu metin daha da geliştirilerek 1926 yılında halk bilimi yöntemi Die Folkloristische Arbeitsmethode adıyla yayınlanır. Dipnot: Bu çalışma ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız Krohn 1971 ve 1996. Karl Krohn'un 1926 yılında yayınlanan söz konusu eseri ve bundan önce Alex Olrik'in 1909 ve Karl Krohn'un öğrencisi Antti Aarne'nin 1910 ve A. Arne'nin öğrencisi Stitt Thompson'un çalışmaları 1928-1932-36 Tarihi Coğrafi Fin Okulu'nun geliştirdiği temel araştırma araçlarıdır ve bir halk bilimi öğrencisinin mutlaka bunların mahiyetlerini bilip tanıması gereklidir. 1. Alex Olrik'in Epik Kanunlar Teorisi. Danimarkalı halk bilimci Alex Olrik'in 1864-1917 yayınladığı pek çok çalışma içinde yer alan Halk Anlatılarının Epik Yasaları 1909 adlı bu çalışması başlı başına bir teori, Epik Kanunlar Teorisi, Holbeck 1971-291 olarak adlandırılacak kadar halk bilimi çalışmaları içinde çok önemli bir yere sahiptir. Şüphesiz A. Olrik'in söz konusu çalışmasına başta kendisinin de dahil olduğu Kuzey Avrupalı halk bilimciler olmak üzere tarihi coğrafi fin yöntemini takip edenlerden gelen bir teori olarak değerlendirmenin altında fin yönetimine çoğu kez haklı olarak yöneltilen bir kuram olmayıp sadece bir yöntem olma eleştirisinin altında yatan kuramsal zayıflığın payı büyüktür. Bu bağlamda A. Olrik'in çalışması, fin yönteminin kuramsal çerçevesindeki zayıflığı telafi etmeye yönelik bir işleve sahiptir demek yanlış olmayacaktır. Nitekim Karl Lekron, 1926'da yayınladığı Halk Bilimi Yöntemi adlı fin yönteminin temel kitabında A. Olrik'in çalışmasına, kitabının 12. bölümünü Epik Yasalar başlığı altında ayırır ve elde edilen bulguları yorumlamaya yönelik olarak A. Olrik'in hikaye geleneğinin oluşumunda etkin olan halk edebiyatının Epik Yasaları 1909 ile ilgili araştırması bize ek kriterler sunmaktadır. Bu yasalar kısmen edebi üretimde evrensel geçerliliği olan konunun birliği, yoğunlaşma, yapı ve mantık gibi genel kurallardır. Taslağın sunulması, tekrar ve eksik olanı, önceden gerekli olan bilgiyi telafi etmek için yönlendirmenin tekliği, halk edebiyatının daha ayırıcı özellikleridir. Başlangıç ve bitiş değişmez yasasına, içeriğin açık olmasına, pitoresk ikilik ve üçlüye ve odaksal yoğunlaşmanın olup olmamasına özel bir önem verilmesi gerekir. Kron 1996-73-79 şeklindeki ifadesiyle taşıdıkları değeri vurgular. Alex Olrik'e göre halk anlatılarının epik kuralları süper organiktir. Bir başka ifadeyle tamamen nevi şahsına münhasır bir olgu olan kültürün ayrılmaz bir parçasıdır ve buna göre bir halk aşığı veya destancı bir kez anlatmaya başladı mı, hiç farkında olmasa da veya ister istemez kontrolünde olduğu bu kanunları takip etmek durumundadır. Alan Dundas'ın 1965-130 işaret ettiği gibi halk bilimine bu tür süper organik yaklaşımlar onu kültürün üretilen bir parçası olmaktan adeta kültürü üreten bir sistematiğin parçası olarak algılayışa dönüşmesi nedeniyle halk bilimini halksızlaştırmaktır. Aşağıda göreceğimiz gibi tarihi coğrafi fin yöntemine getirilen insanı dikkate almama veya folkloru sosyokültürel bağlamından ayrıştırarak çalışma gibi tenkitlerin altında bir bakıma A. Olrik'in teorik yaklaşımının payı olduğu söylenebilir. Ancak bu kuramsal noktanın ötesinde A. Olrik tarafından geliştirilen halk anlatılarının yapı ve şekil özelliklerini ortaya koyan şema, özellikle sözlü kültür ortamı veya sözlü edebiyat türlerinde ortaya çıkan pek çok türü ve şekil problemini çözmekte kullanışlıdır. Dipnot, A. Olrik'in epik kurallarının erken dönem Osmanlı tarihi metinlerine uygulanışı konusunda bakınız Çobanoğlu 1999-C. A. Olrik'in şematik yaklaşımı halk bilimi çalışmalarında en erken yapısal yaklaşımın nüvelerini içermesi bakımından da ayrıca önemlidir. A. Olrik tarafından 6 bölümden oluşan bir kitap hacminde ortaya konulan çalışmanın ilk şeklinden İngilizce ve Türkçe'ye yapılan tercümelerden hareketle madde başlıkları eklemek ve numaralamak suretiyle bir nevi şematik bir liste haline getirdiğimiz halk anlatılarının epik yasaları şu şekildedir. 1. Giriş ve bitiriş kuralı. Anlatı, sage, birdenbire başlamaz ve birdenbire bitmez. Bu ilke giriş, açılış ve bitiriş, kapanış kuralıdır. Olrik 1965-131. Anlatı durgunluktan coşkunluğa doğru giderek başlar ve çoğu zaman başlıca kişilerden birinin başına gelen bir felaketi içeren sonuç olayından sonra coşkunluktan durgunluğa giderek biter. Daha uzun anlatılarda bu gibi birçok durak noktaları gerektirir. Kısa bir anlatı için sadece bir durak noktası yeterlidir. Bitiriş çoğu zaman konunun o yöreye özgü bir devamı biçimini alır. Olrik 1994 A 2-3. 2. Yineleme kuralı. Halk anlatısı kompozisyonunun bir başka önemli kuralı da tekrarlama, yineleme ilkesidir. Olrik 1965-132. Halk anlatıları bu tam anlamıyla ayrıntıya inme tekniğinden yoksundurlar ve zaten pek ender olan tasvirler de çok kısa oldukları için konuya önem kazandıran bir araç olamazlar. Geleneksel sözlü anlatımımızda yalnız bir seçenek vardır, yineleme. Anlatıda ne zaman çarpıcı bir sahne ortaya çıksa, durum olayın akışını kesmeyecek şekilde uygunsa sahne yinelenir. Bu sadece gerilimi sağlamak için değil, aynı zamanda anlatının boşluklarını doldurmak için de geçerlidir. Yineleme bazen gerilimi arttırıcı şekilde yoğun, bazen basittir. Ama önemli olan halk anlatısının, sage, yineleme olmadan tam olarak kendi biçimini kazanamayacağıdır. Olrik 1994 A 3. 3. Üçleme kuralı. Yineleme hemen hemen her zaman 3 sayısına bağlıdır. 3 sayısı da kendi başına bir kuraldır. Bununla birlikte bütün halk anlatıları üçleme kuralına uymaz. Olrik 1994 A 3. 4. Bir sahnede 2 kuralı. Bütün anlatı boyunca sadece 2 kişinin aynı sahnede ortaya çıkmasıdır. Bu kural zıtlık kuralını tamamlamaktadır. 2 aynı zamanda ortaya çıkan en yüksek kişi sayısıdır. Aynı zamanda ortaya çıkan 3 kişiden her birinin kendi kişilikleriyle rol alması, geleneğin bozulması demektir. Olrik 1994 A 4. 5. Zıtlık kuralı. Halk anlatısında her zaman kutuplaşma vardır. Bu temel zıtlık epik yapısının önemli bir kuralıdır. Zıtlık kuralı halk anlatısının baş kahramanlarından özellikleri ve eylemleri baş kahramana zıt olma gereksinimiyle belirlenen diğer bireylere kadar etkili olur. Olrik 1994 A 5. 6. İkizler kuralı. İki kişi aynı rolde ortaya çıktığında bunlardan ikisinin de küçük zayıf olarak betimlendiğini gözleyebiliriz. Bu iki tip yakından ilişkili iki kişi, zıtlar kuralından uzaklaşarak ikizler kuralının etkisi altına girer. İkizler kelimesi burada geniş anlamda ele alınmalıdır. Bu hem gerçek ikizler hem de aynı rolde olan iki kişi anlamına da gelebilir. İkinci derecede gelen tipler çift olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer bu ikizlerden biri önemli bir role geçerse, zıtlık kurallarıyla karşı karşıya gelmekte ve böylece diğeriyle zıtlaşmaya başlamaktadır. Olrik 1994 A 5. 7. İlk ve son durumun önemi kuralı. Bir sürü kişi veya nesne peş peşe ortaya çıkınca en önemli kişi öne gelir. Buna rağmen sonuncu gelen kişi, anlatının duygudaşlık doğurduğu kişidir. Anlatının ağırlık merkezi her zaman buradadır. Bu kısım üçler kuralıyla birleşerek halk anlatılarının en önemli bir özelliğini oluşturur. Olrik 1994-B-4. 8. Anlatımda tek çizgililik kuralı. Halk anlatısı bir olay çizgisini bir başkasıyla karıştırmaz. Halk anlatıları her zaman tek çizgilidir. Eksik kalan kısımları tamamlamak için geriye dönüş yapmaz. Eğer daha önceki olaylar hakkında bilgi vermek gerekiyorsa, bu bir diyalog veya konuşma içinde verilir. Tek olay çizgili halk anlatısında resim sanatının perspektif kavrayışı yoktur. O sadece sonradan gelen ve gelişmeye açık olayları, çukur ve kabartmalarıyla yan yana dizen heykel rölyefleri anlayışını bilir. Bu yüzden de onun kompozisyonu, heykeltıraşlığın ve mimarlığınkiler gibi, sayı ve diğer simetrik gerekliliklere sıkı sıkıya bağlıdır. Olrik 1965-136-137. 9. Kalıplaştırma kuralı. Aynı çeşitten iki insan veya durum elverdiği ölçüde değişik değil, elverdiği ölçüde birbirine benzerdir. Hayatın böyle katı üsluplaştırılmasının kendine özgü bir estetik değeri vardır. Gereksiz olan her şey atılmış ve sadece gerekli olanlar göze çarpıcı bir durumda ortaya çıkarılmıştır. Olrik 1994-B-4. 10. Büyük tablo sahnesi kuralı. Anlatıda anlatım, anlatılan bütün kahramanların yan yana geldiği bu sahnelerde doruğa erişir. Bu sahnelerde anlatının kahramanları yan yana gelirler. Kahraman ve atı, kahraman ve canavar. Bu görkemli durumlar çoğu zaman gerçeğe değil hayale dayanır. Büyük tablo sahneleri bir geçicilik duygusu değil, bir çeşit zaman içinde süreklilik niteliği taşıdığı fark ediliyor. Etkisi uzun süren bu eylemler heykelcilikte de büyük yer tutmaktadır ve tek başına kişinin kafasına bir resim olarak ortaya çıkabilen bir güç taşımaktadır. Olrik 1994-B-5. 11. Anlatı mantığı kuralı. Anlatının kendine has bir mantığı vardır. Ortaya konulan temaların konunun ana hatlarını etkilemesi gereklidir ve üstelik bu etki temaların anlatı içindeki ağırlığı ile doğru orantılı olmalıdır. Anlatının, Sage, bu mantığı her zaman doğal dünyanın mantığı ile ölçülemez. Animizme ve hatta mucize ve büyüye olan eğilim onun temel kuralıdır. Her şeyden önce onun kabul edilmesi, büyük ölçüde olay örgüsünün iç tutarlılığına dayanır. Akla sığabilirlik pek seyrek olarak dış gerçeklikle ölçülür. Olrik 1965-138. 12. Olay örgüsünde entrika birliği kuralı. Olay örgüsünde entrikanın birliği halk anlatısı için bir ölçüdür. Olay örgüsünde birbiriyle gevşek organizasyonlarla bağlanmış ve belirsiz hareketlerin olmayışını sağlar. Olrik 1965. 13. Epik birlik kuralı. Bütün anlatı öğelerinin en baştan beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve artık gözden uzak tutulamayan olaylar yaratması şeklinde gerçekleşmektedir. Olrik 1994-B-5. 14. İdeal epik birlik kuralı. Birçok anlatı öğeleri kişiler arasındaki ilişkileri en iyi şekilde aydınlatmak için bir araya gelirler. Olrik 1994-B-5. 15. Dikkati baş kahraman üzerine toplama kuralı. Halk anlatı geleneğinin en büyük kuralı dikkati baş kahraman üzerine toplamadır. Anlatıda tarihsel olaylar anlatılıyorsa dikkat kahramanın üzerinde toplanır. Sage'de iki kahraman belirdiği zaman halk anlatısının nasıl geliştiğini görmek çok ilgi çekicidir. Bir tanesi her zaman gerçek baş kahramandır. Sage onun hikayesiyle başlar ve bütün dış görünüşüyle o en önemli karakterdir. Olrik 1995-B-5. 2. Anti Arne'nin masalların tip katalogu. Tanınmış Fin halk bilimcisi Anti Arne, 1867-1925, doktora çalışmasını tamamladığında, hocası Karle Krona, sayısı 26 bine aşan Fin halk masalları ile ilgili bilgilerin, yabancı araştırmacıların yanı sıra Fin halk bilimciler tarafından da daha kolayca kullanılabilmesi için söz konusu masallara dair notları bir liste halinde düzenlemesinin gerekliliğini teklif eder. Teklif kabul edilerek bu vazife kendisine tevdi edilir. Kısa bir zaman zarfında bunun ne kadar zor bir iş olduğunu ve masalları sistematik bir biçimde sınıflandıran bir sistem ortaya konulamazsa başarılabilmesinin mümkün olamayacağını görür ve bu amaca yönelik olarak bir sistem yaratır. Bu sistem de Fin masallarının yanı sıra Danimarkalı Grundtvig ve Grimm kardeşlerin yayınladığı masal koleksiyonlarını da kullanır. Arne'nin oluşturduğu tasnif sisteminde 1910, her masal tipine bir numara verilmiştir ve muhtevasına dair kısa bir özet yer almaktadır. Rausma, 1971-35.